الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bir konunun ehemmiyeti mevzusuyla, amacıyla, gayesiyle ilgilidir. Mesela tarih, anlatılan konunun ehemmiyeti, değil mi, içindeki muhtevasıyla alakadardır. Edebiyat da bir ilimdir, hakeza. Fakat burada bizim konumuz Cenab-ı Hakk'ın zatı, sıfatı ve esması ve Cenab-ı Hakk'ın zatı ile ilgili Kur'an-ı Kerim'in nazara verdiği hakikatlerin izahı. Malumunuz, şimdi iman bir cihette bilmekle ilgili, bir cihette de bilmemekle ilgilidir. Allah'ın müsaade ettiği kadar hakaiki imaniyede bilgi ve maluma sahip olmak bir marifettir. Ama bazı noktalar vardır ki orada da konuşmamak, susmak marifettir. Biz buna işin mahiyeti diyoruz. Herhangi bir şeyin mahiyetinden bahsetmek, mahiyeti alakalı fikir ve kanaat ishal etmek insanı yanlışa götürür. Çünkü biz hiçbir şeyin mahiyetini anlayıp idrak edemeyiz. Ancak müşekkel hale gelmiş veya yaratılmış veya zat dediğimiz varlıklarla ilgili, varlıkların özellikleriyle ilgili konularda ise fikir beyan edebiliriz. Mesela insanın tıp vücudunu anlatır. Organlarla ilgili ihtisas alanları gelişmiştir. Değil mi arkadaşlar? Fakat ruhundan bahseden bir ilim yoktur insanın. Orada insanlar acizdir. Onunla alakalı ihtisas alanları söz konusu değildir ve gelişemez. Çünkü ruh işin mahiyetiyle ilgilidir. Cenab-ı Hak yarattığı mahlukatın mahiyetiyle alakalı mevzuda insanlara bir ilim, malumat vermemiştir. Ama işin sebepler boyutu, madde boyutu, varlık cihetiyle ise o alan serbest ve açıktır. Asırlarca yapılan çalışmalar o hususta insanları geliştirir. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın varlığını bilmek, mesela sıfatlarını bilmek, onların tezahürleriyle alakalı konuları mütalaa etmek veya kainattaki tasarruf-ı ilahiyeyi tefekkür ve tezekkür etmek, bunlar hep ilimdir, marifettir. Bir insan bu mevzuda ne kadar ileri giderse Allah'a o kadar yaklaşır. Bu yaklaşma mesafe açısından değil, değil mi? Yani ilmi açıdan bakacağız. Fakat mesela işin mahiyetine girdiğimiz zaman orada bilmemek imandır. Limonu anlatırız. Değil mi? Rengini, ağırlığını, içindeki diyelim dilimlerini, çekirdeğinden bahsederiz. Ama tadı hususunda hiçbir şey diyemeyiz. Ne desek limon için şirk olur. Elektriği yaptığı işlerle, tecelliyat ve tezahüratıyla, yaptığı muameleyle anlatabiliriz. Bu usta kitaplar da yazabiliriz. Ama elektriğin mahiyetiyle alakalı ne söylesek yanlış yaparız. Çünkü mahiyetler yokluklarla tarif edilir. Varlıklar sıfatlarla anlatılır. Bakın bunun bir örneğini verelim. Mesela desek ki biz bir kardeşimize anlatın desek. Mesela. Değil mi? Hele hele işin uzmanıysak onunla alakalı kitaplar yazabiliriz. Herkes kendi caniminden bakar, değerlendirir. Hele tıp bu hususta fevkalade malumat sahibidir. Fakat mesela neyle? Boyunu ölçebiliriz. Ağırlığından bahsedebiliriz. Irkından bahsedebiliriz. Bak hep varlıklar. Irkı şudur, boyu şudur. Kadındır, erkektir. Şunu yer, bunu sever. Bunu hep maddi şeyler bak. Varlıklarla anlatıyoruz. Peki bu insanı ayakta tutan, hayatiyetini emniyet altına alan, varlığını devam ettiren ruhunu anlatın desek, bu defa da yokluklarla anlatırız. Ruhun ırkı yoktur. Bakın ruhun ırkı olmaz. Ruhun boyu yoktur. Ruhun ağırlığı yoktur. Bakın şimdi. Say sayabildiğin kadar. Katı değildir, sıvı değildir. Mekanı yoktur. Vücudun her yerinde hazır nazırdır. Kalbin yeri burada. Aklın yeri burada. Ama ruha şuradadır diye merkezini, oturduğu tahtı gösteremeyiz. vücudun her yerindedir. Bak o da yokluklarla anlatılıyor. Elektriğin yaptığı işi floresanda, ampulde, projektörlerde veya diyelim ısıtma mekanizmalarında, kaloriferlerde veya fabrikayı çalıştırmalarında, buzdolabını ne kadar onunla ilgili bilim, teknik gelişmişse anlatırız. Soğutur, ısıtır, ışıtır değil mi? Bakın makinayı çalıştırır falan. Elektriği çekin hayatımızdan, her şeyi çöker ve yıkılır. Peki her şeyi bu anada ayakta tutan, hayatımıza girmiş, mal olmuş, hava gibi su gibi ihtiyacımız olan bu elektriğin mahiyetini anlatın desek, boydan münezzeh, ağırlıktan münezzeh, kilodan münezzeh, şekilden münezzeh, katılıktan, sıvılıktan bak. Münezzeh. Ama öyle bir şey var ki bütün bu sistemleri ayakta tutan odur. Demek ki mahiyetler yokluklarla, varlıklar ise sıfatlarla anlatılır. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın varlıkıyla ilgili sıfatlarından bahsetmek, kainatın tezahüratından tefekkür edip anlamak. Şimdi biz burada bu mevzulara gireceğiz. Ama mahiyetiyle ilgili mekandan münezzeh, zamandan münezzeh, maddeden münezzeh, müddetten münezzeh, şekilden münezzeh, akıllık, ağırlıktan münezzeh, boydan münezzeh, kudreti var elden münezzeh, ilmi var akıldan münezzeh. Bakın Allah'ın akla ihtiyacı yok. İnsan şu hatayı yapıyor. Her zaman bilmediğini bildiğine kıyaslar. İnsanlar bilmedikleri şeyi bildikleriyle kıyaslarlar. Bu kıyaslama bazı noktalarda doğrudur, bazı meselelerde yanlıştır. Mesela bak biz de seviyoruz, biz de şefkat ediyoruz, biz de acıyoruz değil mi? Biz de göğe rızıklandırıyoruz. Ne yap? Evimin rızkını getiriyorum diyor. Biz de idare ediyoruz, biz de cezalandırıyoruz. Ama bunlar Allah'ın sıfatını anlamak için birer rasattır. Allah'ın zatı bize benzemediği gibi sıfat ve şuunatı da bize benzemez. Bu bir ölçü birimidir. Sadece işin mahiyetini hafifçe kavrama adınadır. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın şuunatını da bizim yaptığımız tarzda düşündük mü o şirk olur. Bak demin ifade ettik. İnsanın bilmek için akla ihtiyacı vardır. Aklı olmayan ilmi olmaz. Ama Allah bilir. İlm ezeli sahibidir. Akıldan münezzehtir. Çünkü niye? Akıl düşünme aletidir. Bu kainat düşünerek idare edilecek bir sistem değildir. Düşünmeye kainatın mecali, imkanı, ihtimali yoktur. Şimdi ilk kere iki kaç? 15 defa 78. Bu kafayla kainat idare edilmez ki. Bak hemen düşündü, durdu, hesap edecek. Kainatın buna tahammülü yoktur. Akıl düşünce aletidir, mahlukatla ilgilidir. Allah görür. Gözden münezzehtir. Allah işitir, kulaktan münezzehtir. Bakın, Cenab-ı Hakk'ın kudreti vardır, elden münezzehtir. Yedullah, Allah'ın eli demek, bizim el gibi değildir. İşte bunu yanlış anlayan bazı mezhepler Allah'a aza isnat etmişler, dalalete düşmüş, boğulmuşlardır. Üstad bu önemli, çok mühim bir konuyu, böyle bize düşen payıyla, bize düşen alanıyla inşallah akıl ve idraklere kabul ettirecek tarzda örneklerle anlatacaktır. Konumuz Allah'ın sıfat ve esması, şuunat-ı ilahiyesi, Kur'an'da geçen hususiyatlarıdır. Ancak Üstad Hazretleri bunu güzel örneklerle bizlere inşallah anlatacak. Şimdi sorumuzu biz bir daha okuyalım. Dedik ya konunun ehemmiyeti, muhtevası ile ilgilidir. Yani mesele Cenab-ı Hakk'ın şahsiyeti ilahiyesi, ferdaniyeti, mekandan münezzehiyeti, her yerde hazır ve nazır olması, her şeyi yapmasıyla her şeyde nihayet ulvi olması gibi hakaiki Kur'aniye taalluk eden meselelerdir. Birinci şua, ey nefsi nadan, diyorsun ki ehadiyet zat-ı ilahiye ile külliyeti efali. Allah'ın şahsiyet ilahiyesi zatı da birdir Cenab-ı Hakk'ın. Şimdi bir ahadiyet bir de vahidiyet var. Ahadiyet Cenab-ı Hakk'ın zatının birliği, vahidiyet sıfat ve esmasının birliğidir. Allah'ın zatı birdir. Kimin zatı bir değil ki? Herkesin zatı bir. Herkes Allah ilk defa orijinal yaratıyor. Bakın arkadaşlar, Allah'ın ehadiyetinin tecelliyatı bu anlamda bütün mahlukatta tecelli ediyor. Bir kar tanesi ilk defa tek yaratılır. Misli yoktur onun. Bu nereden gelir? Ehadiyet zat-ı ilahiye, onun ferdaniyeti böyle icap ettirir. Bir insan ona özeldir. Gözü ona özeldir. Kanı da ona özeldir. Saçı da ona özeldir. Parmağının izi tektir. Parmağımın izi bir olsun. Gözümüzün benzeri olmasın, saçımızın misli olmasın, haşa Allah'ın misli olsun. Olmaz böyle bir şey. Onun da misli yoktur. Şimdi Üstad Hazretleri, peki bu nereye getiriyor meseleyi? Ehadiyat-ı zat-ı ilahi, Allah'ın zatının birliğiyle külliyeti efali. Bütün işler o görüyor. Ama biz bir anda bir işi görürüz. Bir anda bir kelime ağzımızdan çıkarırız. Aynı anda 10 kelimeyi çıkaramayız. Bak şimdi Allah zatı benzemiyor. Sıfatları da bize benzemiyor. Şuunatı da benzemiyor. Ama Cenab-ı Hak birdir. Ehadiyet noktasından külli işleri de o yapar. Vahdeti şahsiyyesiyle, yine şahsının birliğiyle muinsiz, yardımcısı olmadan umumiyeti rububiyeti terbiye etmede insanların yardımcılara ihtiyaçları vardır. Bir doktor bile ameliyat yaparken etrafında 10 tane yardımcı vardır. Ameliyatın önemine göre, değil mi? Bir müteahhit bir binayı terbiye ederken 10 tane, 20 tane vasıflı neler kullanır? Tesisatçıdan, çatıcıdan, sıvacıdan tutun, onu da geçer. Bak, bir işi yaparken yardımcılar, muinler bulmak bizim sanatımızda bir şeydir yani. Mecburiyettir. Ama Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinde, terbiyesinde, terbiye ediyor kainatı. Ne yapıyor? Bu terbiyeyi yaparken vahdeti şahsiyesiyle yardımcı kullanmıyor. Her şeyi kendi terbiye ediyor. Ve sebepler, vesileler var. Onlar iş yapan değil. İzzet de azamet için devreye girmişlerdir. Onun hikmetlerini anlatacağız. Ferdaniyetiyle, yine Cenab-ı Hakk'ın birliğiyle, zatının birliğiyle, şeriksiz şumulu tasarrufatı, bütün alemde tasarruf ediyor, yardımcısı ve şeriki yok. Bir insan ülkeyi idare ederken bakanlar kullanıyor, valiler kullanıyor, kaymakamlar, belediye başkanları. Yalnız başına idare edemez, yalnız başına kendini idare edemez bir insan. Memleket büyüdükçe yardımcılar da artar. Cenab-ı Hakk'ın zatı bize benzemedi, şuunatı da benzemiyor, işleri de benzemiyor. Allah ferdaniyetiyle bütün kainatı yardımcısız idare ediyor. Bir iş bir işe mani olmuyor mu? Olmuyor. Olmadığını hepimiz şahidiz. Nasıl oluyor bu? Bunların nasıllarını üstadımız anlatacak. Mekandan münezzehiyetiyle, Allah'ın mekanı yok. Her yerde hazır nazır. Her yerde hazır nazır olmak için mekandan münezzeh olmak lazım. Mekandan münezzehiyette neyi icap ettirir? Her yerde bulunmayı icap ettirir. Mekandan münezzehiyetiyle her yerde hazır bulunması. Nihayetsiz ulviyetiyle yüce, âli, kutsi, her şeye yakın olması. Beğenmediğiniz, hoşunuza gitmeyen ne kadar çirkin şeyler varsa Allah tarafından halk edilip onun tarafından yapılıyor ama kendisi ulvi, kutsi, yüce, âli. Nasıl oluyor? Hem yüce, hem ulviyet de yücelik, kutsiyet, hem de beğenmediğimiz her şeyi onun yapması, onun halk etmesi. Değil mi? Bir padişah evini süpürmez. Evinin ihtiyacını başkasına aldırır. O devletin yüksek meseleleriyle ilgilenir. Gücü yetse onu da yapar ama yetmiyor. Veya ulviyet ne yapıyor? Bunu icap ettirmiyor. Ama Allah'ın ulviyeti kulun ulviyetine benzemiyor. Kul makamı yükseldikçe basit şeyleri bırakır. Onları garibanlara, zavallılara yaptırır. Allah yüce ve ulvi olmasıyla, kutsiyetiyle bütün mahlukatta her şeyi, beğenelim beğenmeyelim, hoşumuza gitsin veya gitmesin, o yaratıyor, o terbiye ediyor. Sineği de terbiye ediyor, Fili de terbiye ediyor. Mikrobu da terbiye ediyor. Gezegenleri de sevk idare ediyor. Kokuşmuş. Değil mi? Diyelim bir bulanık suda mikroorganizmalar yaratan da o. Okyanuslarda içindeki mahlukatı yaratan da o. Bu ulviyetle, yücelikle bunlar nasıl olur? Yani yakışır mı birbirine? Ve birliğiyle, yine Allah'ın birliği var. Her işi bizzat elinde tutması. Bizzat, ama bir de sebepler var. Bizzattan sebepler nasıl anlaşılır? Bunlar hakaiki Kur'aniyedendir. Kim ki bunlardan hafif tereddüt etse imanı tehlikeye girer, Allah korusun. Bunlar iman sahasında mühim meselelerdir. İmanın şakası olmaz arkadaşlar. Hakaiki imaniyeyi Müslümanların çok ciddi, şuurlu bir şekilde farkına vararak bilmesi lazım. Ameldeki hata insanı günahkar yapar. İmandaki şuurlu hata, Allah korusun, ahiretini kaybettirir, ebedi hayatını kaybettirir. Cennetle cehennemi tarif ve tayin eden imanla küfürdür. İmanla küfür mekana gitmeye sebebiyet verir. Mekan farklılığını oluşturan inanç ve itikattır. Amel, bilgi, malumat gidilen yerdeki mertebeleri ve kademeleri tayindir. İmanı olan bir insan, zerre kadar imanı olan bir insan cennete girer. Günahın hesabını verdikten sonra girer. Bakın. Küfrün zerresi kendisinde bulunan bir insan da Allah korusun cehenneme girer. Faraza o cehenneme giren insan malumat ve amel cinsinden çok kaliteli insan dahi olsa ona bakılmaz. Çünkü cennete ve cehenneme gitmenin yolu imanla küfürdür. Mesela Mr. Carlyle, Bismarck gibi Avrupa'nın zeka tarlaları dini İslam'ı anlatmakta, Peygamber Efendimiz'i anlatmakta çok Müslümanlardan daha yetenekli, daha güzel konuşur, daha güzel kitaplar yazmıştır. Ama cennete gidemezler. Niye? İmanın zerresi olmayınca gidilmiyor. Bir avam, normal bir Müslüman bilgi ve malumat açısından nakıs ve eksiktir. Değil mi? Ama iman onu ne yapar? Kurtarır ve cennete götürür. İbn Sina, tıbbın babası, hikmetin pederi İbn Sina, çok enteresan bir insan. Kitabı bir defa okuyor, ezberliyor. Eserleri Osmanlı ders, yani medreselerinde kitap olarak okutulmuş. Üstad diyor, Gazali ona o mertebeyi de vermemiş, dalalette demiş. Hangi Müslüman İbn Sina'ya yetişebilir? Üstad, adi mümin kadar ancak imanı var diyor. Tabanda bir iman. Bakın, bilgi ve malumat imanın keyfiyetini derinleştirmiyor. İman böyle bir nuru hakikattir. Aleykum bidinil acayiz. Ahi zamanda ihtiyar kadınların dinlerine tabi olun. Konuşamaz. Meramını ifade edemez. Ama onda öyle bir iman vardır ki gece namazına o kalkar. Değil mi? Sabah namazını vaktinde o kılar. Allah'ın helal ve haramına azami itina gösterir. Ben ise burada imtihanda sınıfta kalıyorum. Bilgi malumat artırır. İmanın keyfiyetini derinleştiren ameldir, takvadır, faziletli işleri yapmaktır. Bir adam bir araba nasıl kullanılır? Ezberleyebilir. Gitse imtihana gitse 100 puan da alır. Takdir de görür. Fakat aynı adamı bu kitapla malumattan kopya çekmeyi de serbest hale getirerek direksiyona otursak trafik canavarı olur. Ama 100 puan bilgi ayrıdır, araba kullanmak ayrıdır. Öbür taraftan bir şoför var. O kadar bilgi ve maluma sahibi değil. Sorsan bazı şeyleri bilmez ama arabanın ön tarafını azaları gibi düşünmeden kullanır. Bu iki farkı ayıralım birbirinden. Evet. Bunlar hakaiki Kur'aniyedendir. Bu saydığımız mühim meseleler. Kur'an ise hakimdir. Kur'an'da hikmetsiz hiçbir şey yok. Yani Kur'an akıllı ve bağlı insanlara, bali insanlara iniyor. Bülü çağı ve akıl. Aklı olmayanın da dini olmaz. Madem Kur'an akla hitap ediyor, aklı muhatap alıyor, aklın muhalifine, akla zıt olan şeyler Kur'an'da olmamalı. Ama bu akıl herkesin aklı değildir. Üstadlar muhakematın başında bir cümle söyler. Akıl ve nakil tearruz ettikleri vakit akıl esas itibar, nakil tevil olunur. Bakın bizim dinimizde bilimsel gerçekler işin ihtisas ehli ve meslek sahibi insanların fikir ve kanaatleri esastır. Evliyadan, asfiyadan 100 kişi bir adama nezle dese, doktorum geldi. İki doktor da ona grip dese, bizim dinimiz neye itibar eder? Doktora itibar eder. Çünkü ihtisas alanıdır. Onların verdiği hükmü meşverete bile tabi tutmaz. Uymayı emreder. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir muharebesinden önce ordunun bir yere yerleşmesi için emrediyor. Orduyu buraya yerleştirin. Ashabtan bazıları harp sanatını bilen, muharebe sanatına vakıf olan birileri, ya Resulullah, burayı emrettiniz ama bununla alakalı bir vahiy mi geldi size? Eğer vahiy gelmişse burada şehit bile olsak hikmeti var. Allah her şeyi bilir. Hayır diyor. Peki niçin bura? Kendim öyle düşündüm. Yeri değişir ya Resulullah. Bura uygun değildir. Peygamber Efendimiz, peygamber olduğu aleyhissalatü vesselam o sanata, o maharete itibar ediyor. Ordunun yani Bedir Harbi'nde yerini değiştiriyor. Şimdi Kur'an ise hakimdir. Kur'an'da hikmetsiz hiçbir şey yok. Normal bir akıl Kur'an'ın bütün hakikatlerini anlar. Ama bazılarına mercek, yani dürbin, bazılarına da mikroskop lazım. Dürbin uzak meseleleri görmek için, bu göz her şeyi görür değil mi arkadaşlar? Bu göz her şeyi görür. Gözde bu özellik var. Ama küçüklerini mikroskopla, büyüklerini teleskopla görür. Her akıl Kur'an'ın hakikatlerini tartar, idrak eder. Edemiyor mu? O zaman bir mikroskopla ince meseleleri, yüce ulvi mesele teleskopla bakacaksın. İşte Risale-i Nur böyle bir mercektir. Ulvi hakikatları normal bir akla kabul ettirmeye vesile oluyor. İnce hassas meseleleri de mikroskopla gösterecek kadar harika bir eserdir. Bak bu ulvi hakikatları Risale-i Nur perspektifinden çok güzel bakıp öğreneceğiz inşallah. Evet. Hakim ise akıl kabul etmeyen şeyleri akla tahmil etmez. Hikmete muhalif olur. Akıl ise zahiri bir tezat ve münafatı görüyor. Okuduğumuz meselelerde bir zat her işi bizzat yapması, hem mekandan münezzeh hem her yerde hazır nazır olması, nihayet ulviyetiyle her şeye yakın olması, bakın şimdi, ferdaniyetiyle şeriksiz şumulü tasarrufatı, bunlar birbirine zıt gibi şeyler gibi görünüyor değil mi? Akıl ise bu zıtlığı görüyor, aklı teslime sevk edecek bir izah isterim. Aklı teslim olacak bir izah. El cevap. Madem öyledir, İtminan için istersen, tatmin olmak için istersen, biz de Kur'an'ın feyzine istinaden diyoruz. Tabi bu hakikatların yine ışık kaynağı Kur'an'dır. Kur'an'ın feyziyle muazzez üstadım bu ulvi hakikatları bize anlatacak. Kur'an'daki hakikatler, Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın nazara verdiği Celle Celaluhu meselelerle bu ulvi hakikatları bizim gibi insanlara anlatacak. Kur'an'ın feyzine istinaden diyoruz, ismi Nur çok müşkilatımızı halletmiş. İnşallah bunu da halleder. Allah'ın Nur isminin tecelliyatından ve tezahüratından, onların aynelerinden aldığı bazı misallerle Üstad Hazretleri bu ulvi hakikati bize canlandıracak inşallah. Nasıl ismi Nur çok müşkilatımızı halletmiş? İsmi Nur'un tecelliyatı demek. Mesela ismi Şafii çok hastalıkları halletmiş. Ama doktora gideceğiz. Hastaneye müracaat edeceğiz. İlaçları kullanacağız ki Şafii ismi imdadımıza yetişsin. Üstadımız buyurmuş, ben bu eseri yazmakla küfrün belini kırdım. Bakın, küfrün belini kırdım. Doğru. Bu eser küfrün belini kırmıştır. Ama istifade edene, okuyup mütalaa yapana, sohbetlere iştirak edip dersi dinleyenler içindir. Bir doktor dese ki ben kanserin belini kırdım, hakikaten ilacını da bulsa, sözü doğrudur. Ama hastalar yine kanserden ölür. Niçin? İlaç kullanacak. O söz doğrudur, kullananlar için geçerlidir. Üstad da Risale-i Nur hakikatiyle küfrün, materyalizmin, maddeperestliğin, maddiyunluğun belini kırmıştır. İstifade eden insanlar için ilacı kullanacağız. Evet, ismi Nur çok müşkilatımızı halletmiş. İnşallah bunu da halleder. Akla vazı, kalbe nurani olacak temsil yolunu ihtiyar ile. Akla vazı, kalbe nurani olacak. Hem aklın hem de kalbin. Akıl kabul etmeyen şeye kalp iman etmez. Yani gıdalar nasıl ki önce mideye girer, midenin tasdik ve sikkesini aldıktan sonra, hazmından sonra gönderilir, o vücudun malı olur. Bazıları mideden geri döner, bazıları ağızdan geri döner. Bunlar birer süzgeçtir. Midenin hazmettiği vücudun malıdır. Aynen bunun gibi akıl da bir midedir. İlimler önce akıl midesine girer. Akıl midesi bunu hazmeder, kabul ederse kalp tasdik eder, latifelere gönderir. Manevi vücudun malı olur. Bu sebepten dolayı üstadımız akla vazı, kalbe nurani. Akıl bunu kabul edecek, kalp de imanla buna sahiplenecek ki o marifet, o bilgi imana inkılap etsin ve intikal etsin. Yoksa bazı insanlar bunu aklan kabul eder ama kalbi tasdik etmeyince onda iman olmaz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam çok güzel metheden müsteşrikler gibi. Bizden daha mükemmel anlatanlar var. Ama iman edemiyorlar. Bilgide kalıyor. Çünkü kalbin tasdiki yok. Temsil yolunu ihtiyar ile. Temsil yolu da önemli. Kur'an'ın mesleğidir bu. Risale-i Kur'an'ın manevi bir icazı olmasa sebebiyle bu ulvi hakikatları Kur'an'ın usulüyle, tarzıyla, temsillerle anlatır. Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'de avamı genellikle muhatap aldığından dolayı, çünkü mürşidin nazarında ekal eksere tabidir derler. Kur'an bir mürşittir. Rahle-i tedrisinde oturan tüm insanlardır. Ama insanların %60-70'i avamdır. İlimden ve ince meselelerden anlamaz. Avama da bu ulvi hakikatları anlatma, yaklaştırma temsillerle, örneklerle olur. Eğer Kur'an-ı Kerim avamı değil de havası nazara alsaydı, yüksek hakikatlardan, istikbale ait buluşlardan bahsetseydi, avam bunları inkar eder, istifade edemezdi. Birinci muhatabı çoğunluk avam olduğu için avamdır. Avamın aklını yormayacağı, çok rahat akıl ve idrakinin alanı içerisine alacağı hakikatları temsillerle anlatır. Havasını da gıdasını içine gizli gizli saklar. Ta ki o da avam gibi bakmasın, kendi rızkını çıkarsın. Onun içinde gizlidir. Ama çoğunluk avam olduğundan dolayı misaller, örnekler de devreye girer. Mesela Araplara tefekküre sevk etmek, nimetlerini tahattür etmek, kendisini anlatmak için efela yenzurune ilel ibili keyfe hulika. Devenin yaratılışına bakmıyor musunuz? Bakmaz mısınız? Deve adamların hayatlarına girmiş. Deveyi sağarlar. Deveye binerler. Deveyi taşırlar. Deveyi yerler. Ama deveyi yemek, deveye bakmak, deveye binmek, deveyi sağmak başka. Deveyi tefekkür etmek başkadır. Tefekkür ise büyük insanların, dikkatli insanların özelliğidir. Ve Kur'an-ı Kerim onların ilgi alanına girmeyen mevzuyu nazara veriyor. Bak çöle göle bu hayvan müsaittir. Siz devenin yaptığını çölde atla yapamazsınız. Başka hiçbir hayvan çöle tahammül edemez. Bu yaratılışa bakın. Yani çöle deve, diğerleri başka hayvanat nasip etmiş, yaratmış, hikmete medni. İşte onları düşünmeye, akıl erdirmeye, tefekküre sevk etmek için hayatlarına girmiş en güzel örneği nazara veriyor. Daha davetten iyi, onlar neyi bilebilir ki yani? Kur'an-ı Kerim bunu nazara veriyor. Bu örnek, bu misal Risale-i Nur'da da aynen tesirini gösteriyor. Üstad da temsil yoluyla, bir örnekle veya birkaç örnekle bu meseleyi anlatacak. Demek ki akla vazı, kalben nurani olacak temsil yolunu ihtiyar İmam-ı Rabbani radıyallahu anh gibi deriz. Neşebem, neşeb perestem men gulami şemsem, es şemsem mi kuyyem haber. Ne geceyim, ne geceye tapanım. Ben güneşin çocuğum, çocuğuyum, öyle bir güneşten haber verenim diyor. Yani geceye itibar etmek bütün yanlış inanç ve itikatları nazara veriyor. Allah'ı bu anlamda anlamak, idrak etmek, iman etmenin dışındaki bütün anlayışlar yanlıştır. Ehl-i sünnet ve cemaatin idrak ve anlayışı esastır. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Biri fırkayı naciye, diğeri dalalettedir, hadis-i şeriftir bu. O bir dediği ehl-i sünnet vel cemaattir. Onu bazıları müsbet cemaat, yani ehl-i sünnetin içerisinde tarikatları, fırkaları ayırıp her biri kendisi olduğunu zannediyor. Bu büyük bir hatadır bu. Mesela bir mutezile mezhebi, cebriye mezhebi, şia ehl-i sünnetin dışındadır. Ehl-i sünnetin içerisinde bütün tarikatlar, bütün cemaatler, bütün mezhepler fırkayı naciye girer. O büyük fırka kurtuluşa giden fırkadır. Onun dışındakiler ise saydığımız diğer mezheplere benzer örneklerdir ki bunların bizim cemaatlerle Türkiye'deki tarikat meşrep kardeşlerin bir alakası yoktur. Onlar hepsi tamamı ehl-i sünnet ve cemaatin şemsiyesi altındadır. Evet. Dolayısıyla İmam-ı Rabbani de radıyallahu anh bütün yanlış telakki ve düşünceleri atıyor. Ben onların alemlerinde, gecelerinde, karanlıklarında gezmiyorum. Ben Allah'a hizmet ediyorum. Allah'a ubudiyet yapıyorum ve ondan haber veriyorum diye güneşi nazara veriyor. Şems-i Ezeli. Üstad da Cenab-ı Hakk'a bir vasıf. Şems-i Ezeli'yi Cenab-ı Hakk'a vasıf olarak kullanır. Bu şems fanidir. Ama o şemsin parlaklığı, güzelliği nereden geliyor? Şems-i Ezeli'den geliyor. Bu güneş nasıl karanlıkları izal edip dağıttığı gibi Allah'a hakiki iman, Cenab-ı Hakk'a hakiki marifet denen o şems de fikir ve düşünce, itikat karanlıklarını dağıtıyor. İmam-ı Rabbani bunu nazara veriyor bu ifadesinde. Temsil, icazı Kur'an'ın en parlak bir aynası olduğundan, Kur'an'ın mucizeliği de budur işte. Avamın anlayacağı şekilde, akıl ve fikirlerini yormayacak şekilde timsellerle meseleyi nazara vermek madem Kur'an'ın yoludur, biz dahi bir temsil ile şu sırra bakacağız şöyle ki, temsilin esas unsurunu güneş teşkil edecek. Üstad güneşten Risale-i Nur'da çok örnekler, numuneler nazara verir güneşten. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın nur isminin bir tecellisidir güneş. Hani dedi ya, ismi nur çok müşkilatımızı halletmiş. Allah güneşi yaratmış. Birçok dünyevi, menfaati veya iktisadi veya yaşamakla ilgili, hayatla ilgili birçok vazifeleri gördüğü halde bir de üstadın nazara verdiği güneşin bir başka gayesi daha var. Nur isminin bir şuağı, nur isminin bir tecellisidir güneş. Bu sayede bak parlaklığıyla, yedi rengiyle, evsafıyla dünyayı aydınlatmasıyla yaptığı işlere bakın güneşin. Anlatsak, uzmanlarını dinlesek belki kütüphanelerce kitaplar dolar. Yine güneşin neyi bitmez? Faydası, maslahatı, menfaati bitmez. Fakat muazzez üstadımız burada bir buluş diyeyim buna. Bir icat, bir istihraç ortaya koyuyor. Hani tıp insanda bazı yerleri yeni keşfediyor, bazı delikleri, eğri büyürlükleri. Şimdiye kadar yaptığımız kafidir. Bununla iktifa edelim demiyor. Acaba bu deliği, bu kemiğe yaradan niçin koymuş? Mutlaka bir amacı vardı, onun üzerine araştırma yapıyor. Bakın, mevcuda iktifa dun himmetliktir. Güneşle bir yığın işlerimizi görürüz. Bir üstad hazretleri güneşin, Allah'ın nur ismini bir şuağı, bir pırıltısı, veya yarattığı bir nesnesi olması hasebiyle güneşteki özellikleri nazara alarak bu suallere oradan cevap verecek. Bakın arkadaşlar. Şimdi güneşin aklı ve şuuru olsaydı. Bazı insanlar güneşle suyunu ısıtıyor. Güneş enerjileri. Bazı insanlar arabalarını çalıştırıyor. Bazı insanlar pillerini şarj ediyor. Bazı insanlar bostanını, gülistanını geliştiriyor. Değil mi? İlahir. Bir de bir Bediüzzaman çıkmış. Güneşin sıfat ve şuunatından, özelliklerinden şu hakaiki imaniyenin ispatlarını yapıyor. Bakın şimdi. Bu güneşin aklı şuuru olsaydı hangisinden memnun olurdu? Enerjiyi koyup suyunu ısıtandan mı? Yoksa bu lüh hakikatları nazara verip de insanların imanını kurtaran, marifetlerini artıran ve bir zamandan mı memnun olurdu? Size bir buluş. Üstad'a Allah bunu nasip etmiş. Güneşte bunlar da var. Bir gün Üstad Hazretleri bir tarlanın kenarından giderken böyle rüzgar esip de o başaklar birbirine girer ya, biliyorsun dolgun başaklar, ona böyle keyifle bakıp seyrediyor dakikalarca. Abiler de epey uzaklaşmışlar. Bekliyorlar üstad işini bitirsin de gelsin. Kardeşlerim demiş, ben bugün bu tarladan sahiplerinden ziyade istifade ediyorum. O tarlanın sahipleri o tarla ürüne geçip, ondan sonra da ürümdür, ürüme geçip bir para yani netice olarak ortaya koyduktan sonra bir anlamı vardır. Paraya tahvil olacak ki o tarlanın değeri ortaya çıksın. Tarlandan ne aldın? Şu kadar lira para aldım. Bak para olunca değerli. Ama üstadın aleminde paranın bir değeri yok. O tarlada Allah'ın esma-i ilahiyesini, tasarruf-u rabbaniyesini, tecelliyat-ı ilahiyesini seyretmesi esas, asıl bal, asıl omurga, esas menfaat budur. Ama çiftçilerin çoğunun bundan haberi yok. İşte bu ifadeyle ben bugün bunların sahiplerinden ziyade bundan istifade ediyorum derken işin marifet boyutunu, tefekkür meselesini nazara veriyor. Aynen güneşte olduğu gibi işte. Güneşi incelemiş, Cenab-ı Hak'la insan arasında marifetin mükemmel olması, Cenab-ı Hakk'ı bilme ve tanımada hakaiki imaniyenin insan iç alemine, gönül dünyasına hakkıyla yerleşmesi adına güneşten aldığı misallerle bu hakikatleri anlatıp bize ispat edecek. Hakikaten güneşin şuuru olsaydı keyfinden raks ederdi. Bediüzzaman'ın kendisine yaptığı bu buluş, bu hizmetin ortaya çıkarttığından dolayı. Ahirette teşekkür edecek üstadı. Evet. Şöyle ki, bir tek zat muhtelif meraya vasıtasıyla külliyet kesbeder. Bir cümle. Bir zat, bir insan, bir aynalar mahzenine gitse bir insan kaç insan olur? Sonsuz olur. Sayamazsınız oradaki görüntüleri. Bak bir hakikat yakaladı üstadımız. Demek ki aynalar bir insanı milyarlarca yapabiliyor. Kendisi bir, emsali milyarlarca. Tuttu bak şimdi, tırnak tuttu buradan arkadaşlar. Örnek, letafete doğru gittikçe, maddiyattan maneviyata doğru kaydıkça, bunun görüntüleri ve suretleri de değer ve kıymetini alıyor. Maddi şeylerin görüntüleri ölüdür. $1000, kendisi kıymetlidir, aynadaki görüntüsü kıymetsizdir. Bir alim, ilim sahibidir ama görüntüsü alim değildir. Bir hafız, kendisi hafızdır, aynalar mahzenine girse milyarlarca hafız olur, hepsi cahildir. Bir hüviyettir ama bir şeydir. Bir şey çok şey oluyor. Bir tek zat, muhtelif meraya vasıtasıyla, meraya aynalar, külliyet kesbeder. Cüz'i hakiki iken, bir parça, bir insan iken, umumi şuunata malik, bir külli hükmüne geçer. O insan elini kaldırdı. Binlerce adam elini kaldırır. Gözlük taktı. Binlercesi gözlük takar. Ben bir kişiyim. Hangi işi yapsak o anda o iş cüz'iyken, azken, parçayken çok olur, sonsuz olur, külliyet kesbeder. Doğru mu? Böyledir bu. Maddede böyle bu şimdi bakın. En basitinden örnek veriyor. Şimdi bu kemalata doğru gidecek. Maneviyata doğru gittikçe oradaki görüntü kıymetlenecek, aslı gibi olacak. Acele etmeyelim, onlara gelelim. Mesela hem şimdi örnek güneşi verdi bak. Güneş bir cüz'i müşahhas iken, güneş kainata göre mukayese etsek bir yıldızdır. Ağırlığı belli, büyüklüğü belli bir yıldızdır. Bu güneş eşyayı şeffafe vasıtasıyla, yani parlak şeyler, camlar, aynalar, güneşi parlatan ne kadar malzemeler varsa vasıtasıyla öyle bir külli hükmüne geçer ki ruh-i zemini timsalleriyle, akislerle dolduruyor. Hatta katarata parlak zerrat adedince cilveleri bulunuyor. O denizin yüzüne bakın, akan nehirlere bakın. Her bir parçacığında bir güneş kendisinin küçük cilvesiyle beraber görünür. İş güneşe intikal etti mi, onun nuraniyeti de, bazı özellikleri de aynaya akseder. Bir adamın kendisi canlıdır, aynadaki görüntüsü cansızdır. Diyelim ki mesela bir alemin görüntüsü cahildir. Çevirsek aynayı bir başka yere tutsak o görüntü oraya intikal etmez. Cansızdır çünkü. Ama elimizdeki aynada görünen güneşi bir adam bir karanlık odaya çevirse, bakın şimdi, güneşin ışığı odaya gider mi gitmez mi? Gider. Bak benim suretim gitmiyor, güneşin ışığı gidiyor. Neden? Benim cismaniyetim var, onun nuraniyeti var. Nuraniyet aynaya girdi mi bir şey yapar, bir iş yapar. Bunları hafızamızda tutalım. Eğer dünyanın yüzü, diğer bakın üstadımız, hatta katarat ve parlak zerrat adedince cilveleri bulunur. Güneş doğdu mu? Dünyanın yüzünü küçük cam parçalarından düşünsek, trilyonlarca, sayamayacağımız kadar. Güneş ne kadar olur? Parçacıklar kadar güneş olur. Hem kendi cilvesiyle onun içerisinde bulunur, hem de yedi rengi, elvan-ı seba dediğimiz ışığı ve ışığıyla oraya gider. Milyarlarca güneşi biz şeyde seyredebiliriz, yeryüzünde. Demek ki bir güneş parçacıklar adedince de çoğalabiliyor. Güneşin harareti ve ziyası, yani ısısı ve ışığı, ziyanın içinde yedi renkli elvan-ı sebası, yedi renk dediğimiz, güneşte yedi renk var ya, her birisi mukabilindeki eşyaya muhit, am, umumi ve şamil oldukları halde ısısıyla her tarafı ihat eder güneş. Erzurum'daki de ısınır, güneş doğunca İstanbul'daki de ısınır. Geç Erzurum'daki biraz geç ısınır, olsun. Elazığ'daki de ışığından istifade eder, İzmir'deki de, değil mi? Bak bak, ihata ediyor aynı zamanda. Bir de her birinin elinde bir ayna olsa, güneş yedi rengiyle, ısı ve ışığıyla her birinin aynasına da ayrı ayrı girer. O koca dünyayı ışıklandıran, o koca dünyayı ısıtan güneş, bir de ne yapıp aynaların içerisine cilvesiyle, yani kendisi bazı özelliklerle beraber de girer. Her bir şeffaf şeyde güneşin timsaliyle beraber harareti, hem ziyayı, hem elvan-ı sebayı göz bebeğinde saklıyor. Tam da gözünün içerisine girer. Ve safi kalbini ona bir taht yapıyor. Parlaklığı nispetinde de aynanın içerisine girer oturur. Aynanın içerisine girer. Üstad bunları ifade ederken tekniği de biliyor. İnsanın gözü cismi nasıl görür? Cisim insanın gözünün arkasına gider. Orada teşekkül eder. Ondan sonra görürüz. Neyi görürsek mesafesiyle beraber alır göz. Ayna da böyledir. Aynaya bir kalemin ucuyla dokunun. Bakın, kalemin ucu aynanın dışına temas eder. Görüntüsü aynanın biraz içerisindedir. Hatta kalemi uzaklaştırın, içindeki resim de uzaklaşır. Mesafeyi de alıyor içerisine. Bunları hafızamızda tutalım. Bunlar ne olacak diyeceksiniz. Büyük iş yapacak bunlar bize. Misalleri iyi öğrenelim. Hakikatler ona göre mukayese edeceğiz inşallah. Yani bir insanın gözüne eşya gözünden daha yakın. Şu gözlük gözümüze gözden daha yakındır. Bak kendisi değil. Gözün içindeki görüntüsü. Tamam mı arkadaşlar? Mesafesinden alıyor çünkü. Bir gözlükte bu özellik olur. Bir gözlük insana kendisinden daha yakın. Bir güneş ışığı ve ısısıyla ne kadar parlak şey olursa olsun hepsine birden girer. Ve biriş birişe mani olmaz. Milyarlarca aynayı elimize çevirip güneşe tutsak hangi kolaylıkla girerse trilyonlarca insan aynı kolaylıkla girer mi girmez mi? Güneş der mi? 7 milyar tamam da 17 milyar oldu. Hepiniz aynı içine nasıl gireyim? 17 değil, 77 milyar insan elinde kaynağı güneşe çevirse güneş için aynanın çokluğu önemli değildir. Niye? Nuraniyette inkısam olmaz, taksim olmaz. Hepsinin olduğu gibi girer. Ha bir ayna, ha milyon ayna fark etmez. Bak güneş için bir aynaya girmekle milyon aynaya girmek arasında fark yok. Güneş için bütün yeryüzünü ışıklandırmakla bir aynaya girmek de aynı kolaylıkladır. Aynı kolaylıkla bir aynaya giriyor. Aynı kolaylıkla koca yeryüzünü ayna kabul et ona da giriyor. Aza çoğa bire bine bir bakıyor. Güneşte bu özellik olur da ruhta daha ötedir. Melekte ruhta. Kelimede daha ötedir. Onlara geleceğiz. Cenab-ı Hak da bu hesaba girmez. Allah'ın yarattığı güneş bir tek cüz'i müşahhas iken bütün şeffaf şeylere bir anda girer. Hepsini bir anda ısıtır. Hepsini bir anda ışıtır. Marmara Denizi kadar aynaya da girer. Çevir onu bir dağdaki karları eritir. Bir cep aynasına girer. Çevir kümesi aydınlatır. Bunların sebeplerini de anlatacağız. İşte Cenab-ı Hak rahmeti tecellisiyle, hidayet tecellisiyle bir şeyhin kalbine tecelli eder, müritlerini kurtarır. Bir müceddide tecelli eder, asrın ihtiyacına cevap verir o. Asrı kurtarır. Bir peygamberin aynasına tecelli eder aleyhissalatü vesselam, insanlığı kurtarır. Ayna Marmara büyüklüğünde oldu mu Ağrı Dağı'nın karını eritir. Ama benim aynama tecelli eden güneş odamı zor aydınlatır. Bu da Allah'ın yarattığı mahlukatın, kaliteli insanların mertebelerine göre değil mi? Rahmetinin tecelliyatının farklılıklarıdır. Demek şems, güneş vahidiyet haysiyetiyle ona mukabil umum eşyaya muhit olduğu gibi güneş doğduktan sonra her tarafı ihat eder değil mi? Her tarafı ihat eder. Ondan kaçmak mümkün değil. Nereye gitsek gündüzdür. Bak bir güneş bütün dünyayı ihat ediyor. Bu özellikte olduğu gibi ehadiyet cihetiyle, cilve cihetiyle ışığı ve ısısı ve yedi rengiyle beraber aynen bir aynanın bir camın içerisine de giriyor. Güneş için bir cama girmekle, bir aynaya girmekle bütün dünyayı ihat etmek arasında fark yoktur. Ehadiyet cihetiyle her bir şeyde güneş çok vasıflarla beraber bir nevi cilve-i zatiyle bulunur. Aynayı çevirdiğimiz zaman güneş neyle orada? Orada gördüğümüz güneşin küçüğü orada değil mi? Aynı ona benziyor. Ona cilve-i zati deniyor. Peki güneş ısısıyla alemi ihat etmesi vahidiyetidir. Işığıyla ışıklandırması vahidiyetidir. Bak. Buralardan güneşi bulmak, ehadiyetiyle bulmak nokta nazarına baksak daha müşkildir. Mesela şimdi güneşi bilmeyen, tanımayan bir adam hiç görmemiş. Aynaya bakarak güneşi daha iyi bilir. Isısını takip ederek mi daha iyi bilir? Isının nereden geldiğini bilmiyor ki. Evet, ısı güneştendir ama ısıyı güneş kabul eder. Ama güneş ısı değildir. Işık, ışıtmak da güneştendir ama güneş ışık değildir. Değil mi arkadaşlar? Yedi rengin her biri güneştendir. O yedi renkin hiçbiri güneş değildir. İşte bunları karıştırmama adına cilve-i zatiyle Cenab-ı Hak güneşi aynada gösteriyor ki böyle bir güneşe inanın. Bunun dışındaki onun neyleridir? Sıfatları ve vasıflarıdır demek. Şimdi mesela Keban'da elektrik. Merkezi ora. Türkiye'de bir yığın iş yapıyor. Elektriğin tecelliyatı ayrıdır. Elektriğin zatı ayrıdır. Elektrik ışıtır. Ama ışık elektrik değildir. sıfatıdır. Her tarafta da bulunur. Elektrik soğutur. Ama elektrik soğuk değildir. Bunun bir sıfatıdır. Elektrik ısıtır. Isı elektrik değildir. Eğer elektriğe ısı dersek şirk etmiş oluruz. Hepsi elektriktendir. Elektrik o değildir. Ruh. Burada görür. Görme ruh değildir. Şurada işitir. İşitme de ruh değildir. Bakın. Burada hisseder. Burada hazmeder. Diğerde kalbi çalıştırır. Hep ayrıl işlerin tamamını o yapar. Hep ondandır ama o değildir. Onlar ruhun mekanizmalara, organlara göre tecelliyatıyla ilgilidir. Elektrik ampulü gördüğü zaman ışıtır. Aynı kablo. Buzdolabını görünce soğutur. Bak bak bak. Kaloriferde ısıtır. Aynı malzeme içine giriyor ama mazharların kabiliyetlerine göre değişiyor. Şimdi Cenab-ı Hak kainatta bir olan Allah her işi bizzat yapar. Her şey ondandır. Her şeyi o yapar. Her şey o değildir. Bunlar birer tezahürat, bunlar birer yaratma, birer şuunattır. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukatı Allah'la mukayese etmek yanlıştır. Mikroskop, mikropları gösterir. Hiçbirinde mikrop yoktur mikroskopun kendisinde. Teleskoplar, galaksileri gösterir. Hiçbir galaksinin özelliği teleskopta yoktur. Aynalar dolarları gösterir ama zengin değildir. Alimi gösterir, cahildir. Abide gösterir, ibadet yoktur. Üstad da öyle buyuruyor. Her şey Allah'ı tavsif eder. Onunla muttasıf olamaz diyor. Her şey Allah'tan haber verir. Allah'ı tayin ve tarif eder. Ama onlar ilah değildir. İşte insanlar haşa bu sırrı bilmediklerinden dolayı kendilerini Cenab-ı Hak'la haşa mukayese ederek İnsanın gayesi Allah'a benzemektir. Zannederek uluhiyet dava eden Nemrutlar çıkmış, felsefeciler çıkmış. Kendine insanları taptıran aliheler çıkmıştır. Bu hatayı yaptıklarından dolayı. Halbuki her ne olursa olsun, mabudiyetten uzaklık noktasında müsavi oldukları gibi, mahlukat nispetinde de birdirler. Bir taş ibadet etmeyetten ne kadar, ibadete ne kadar uzaksa ibadet etmeye, Peygamber de o kadar uzaktır. Taşa tapılmazsa peygambere de tapılmaz. Arada fark yoktur. Çünkü neden? Aynı şekilde kün emrezelisiyle yaratılıyor. Mahlukatta da eşitler. Allah kün demekle taşı, kün demekle peygamberi yaratıyor. Demek şems, vahidiyet haysiyetiyle ona mukabil ummeşeye muhit olduğu gibi bir güneş olduğu zaman bütün her şeyi ışıklandırıyor. Allah güneşe böyle bir özellik vermiş. Ki bu mahluk, yaratılmış, mahdut. Bir ruh vücuda girdi, vücudun tamamını ihate eder. Hiçbir boşluk alan bırakmaz. Saçın ucuna kadar ruh vardır. Ama çeksek ruhu getiremeyiz. Adamın kolunu koparın ruhu gelmez. Bak mekanı da yok. Burada var. Ruh kolda var mı yok mu? Çek bakayım gelecek mi? Kopar. Gelse zaten adamın kolunu diksen ondan bir adam meydana gelir. Gelmiyor bak dikkat et. Hem var hem yok. Bütün vücudu ihat etmiştir. Ruhun olmadığı mekan yoktur. Ama şurada oturuyor diyemeyiz. Ya yaratılan ruha Allah bu özelliği vermiş. Cenab-ı Hak kainatta her yerde hazır ve nazır. Şuradır diye mekan tayin ve tarif edemeyiz. Şu anda hava her tarafta oturuyor mu oturmuyor? Havanın olmadığı bir yer var mı? Yok. Peki sesin olmadığı bir yer var mı? Kulağımız ses gelmiyor. Sesi yok zannetmeyin. Açın radyoyu görün burada ne sesler var. Nerede? Mekanını gösterin. Her yerde. Bak Allah bu örnekleri yaratmış ki şunat ilahi anlaşılsın diye. Konuştuğun bir kelime ona geleceği bir Allah kelamı bir anda bütün alemi ihata ediyor. Eğer alıcılar mümkün olsa, güçlü, kuvvetli olsa, Amerika'daki de, Rusya'da o anda o Allah kelamını duyar, asırlarca gelenler de duyar. Yerleşiyor. Mekan olsa yerleşemez. Bir yerde durur. İhata, mekandan münezzehiyeti gösteriyor. Evet, Demek şems vahidiyet haysiyetiyle ona mukabil umum eşeğe muhit olduğu gibi ehadiyet cihetiyle her bir şeyde güneş çok vasıflarıyla beraber bir nevi cilve-i zatiyle bulunur. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukatta esma-i ilahiyenin adet ve keyfiyet olarak tecelliyatının farklılığı mahlukattaki kademeleri meydana getirmiştir. Anlatamadım. Cenab-ı Hakk'ın kainatta tecelli ettirdiği esma-i ilahiyenin hem adet hem de keyfiyet itibariyle farklı tecelliyatı mahlukattaki kademeleri oluşturmuştur. Askerdeki rütbeler gibi. Bir askerin omuzuna bir demir koyduk mu nedir? Asteğmendir. Bir yıldız koyduk mu? Teğmendir. İki yıldız koyduk mu? Üç teğmendir. Üç yüzbaşı. Aynen bunun gibi. Allah'ın esma-i ilahiyesi alemde tecelli ediyor. Taştaki tecelliyat ayrıdır. İnsandaki tecelliyat ayrıdır. Taşta bazı esma tecelli etmemiştir. Onun için o taş olmuştur. Taşta Rezzak ismi yoktur. Taşın yemeye ihtiyacı yok. Taşta Hay ismi yok. Canlı değil. Taşta Rahim ismi yok. Şefkate ihtiyacı yok ki taşın. Mimit ismi yok. Ölmez. Bakın şimdi. İlahir. Ama insana geldiğimizde bu esma yükleme yaptıkça, esma-i ilahi tezahür ettikçe bir de mertebe farklılığı yani keyfiyet farklılığı. Taştaki hali kısmı ayrı, insandaki hali kısmı ayrı. Tabii. Ama taş taş olarak en mükemmeldir. İnsan da insan olarak en mükemmeldir. Her şeyi yerinde değerlendirmek daha mükemmeldir. Bir lastik fabrikası. Bisiklet lastiği de yapar, uçak lastiği de yapar. Ama uçak lastiğini bisiklet lastiğini yanlarına koyup mukayese ettik mi uçak lastiği daha değerli, daha kıymetli deriz. Ama ondan bisiklet süremeyiz. O bisikleti sürer lastik. Kim ona binecek? Hangi çocuk onun pedalını çevirecek? Ama bisiklete o yakışıyor, uçağa da bu yakışıyor deriz. İşte bu sebepten dolayı İmam-ı Gazali "Leyse fil imkan ebdeu min makan" demiş. Yaradılandan daha güzeli olamaz. Allah neyi ne değer? O mu orada mükemmeldir? Daha iyi bir sinek düşünemeyiz. Daha iyi bir arı da düşünemeyiz. Daha iyi bir göz düşünemediğimiz gibi daha iyi bir görme de düşünemeyiz. Allah bize gözü de ölçmüş, görmeyi de ölçmüş vermiştir. Tomografik gözler olsa yaşayamayız arkadaşlar. Adamın yüzünü değil, hücrelerin içini görüyorsun Allah muhafaza. Nasıl yaşayacağız? Bu kulakta biraz daha hassasiyet o sabaha kadar kimse yatamaz. Vücutta çünkü kan pompalanıyor. Bazı eskiden apartmanlarda depolar vardı. Şimdi depoların çoğu kalktı. Hidrofor çalıştı millet yatamazdı sabaha kadar. Haydi su pompalıyor. Ağaçlarda niye ses seda yok? Ta yaprakların ucuna kadar su gidiyor. Başka mineral madde gidiyor. Gıda gidiyor. Bizimki suyu pompalarken bu kadar ses çıkar. Bir de gıdayı göndersen ne olur Allah korusun. Kimse yatamaz o şeyde. Sabaha kadar istirahat edemeyiz. Ama Allah bu vücutta öyle mükemmel faaliyetler, sistemler çalıştırıyor ki biz bunları bu kulaklarımızdan duymuyoruz. Az da hassas olsak yatamayacağız arkadaşlar. Zaten az sağır olsak pil takıyoruz. İkisi de zarar. Allah vasatını vermiş. Azı da çoğu da hayrul umuru evsatuha. İşlerin hayırlısı vasat olanıdır. Vasat olan görmede de böyle, koklamada da böyle, işitmede de böyle. Demek şems, bunu son defa okuyalım. Vahidiyet haysiyetiyle ona mukal umme şeye muhit olduğu gibi ehadiyet cihetiyle her bir şeyde güneş çok vasıflarıyla beraber bir nevi cilve-i zatiyle bulunur. Cenab-ı Hakk'a sıfatla esmasıyla her tarafı ihata ettiği gibi yarattığı mahlukatın bazılarında çok esmayı tecelli ettirir. Çok esma tecelli edince o da keyfiyet ve kalite olarak büyür. İşte insan kainatın özü ve özeti olması hasebiyle Allah'ın bütün mahlukatta tecelli ettirdiği esmanın çoğu insanda tecelli ediyor. Hele bu insan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olunca kainatta ne tecelli etmiş onda aynen tecelli etmiştir. Onu dikmiş, o çekirdeğe yani ruh üflemiş, o ruhtan bu kainatı yaratmış. Demek çekirdek çok mükemmel ki bu kainat ondan tezahür etmiş. O ruh bütün esmaya mazhar ki bu mükemmele musanna kainat ondan çıkmış. Eğer o ruh Resul-i Kibriya'nın değil de Nuh Aleyhisselam ruhu olsaydı böyle mükemmel musanna kainat tahakkuk etmezdi. Bir tarafı eksik kalırdı.